Neriman Hanım ayağa kalktı, kapıya doğru gelirken Handan Hüsnü Paşa'ya rahmet okutacak bir alaylı durumla fırladı. "Ben yatmaya gidiyorum Neriman, sen misafirini kabul et," dedi. Çıktı ve öteki kapıdan kibirli başı yukarıda çıkıp giderken ben geldiğime pişmandım. Neriman Hanım bir melek, bütün sadeliğiyle nazik davranmak istedi. Fakat belli ki sizin ailede misafirleri idare eden şımarık ve terbiyesiz Handan. Hüsnü Paşa'nın gözlerinde karısının küstahlığından memnun ve muzaffer bir şey vardı. Benimle kaba kaba alay etti. Neriman Hanım sıkıldı, kızardı. Ben de terbiyemi bozmayacağım dakikadan bir an daha fazla durmayarak çıktım. Hakkım var Refik Handan, fena, pek fena. Yıllar var ki kimse benim bu kadar sinirime dokunmadı. Sabahleyin kendilerini istasyonda bekliyordum. Neriman eskisi gibi nazik ve herkesi birbiriyle konuşturmak için güleç, küçük Nazım, Elen'inizin kucağında kumral bir gül, Hüsnü Paşa dalgın, eşyalarla angarya gibi uğraşıyor. Handan solgun, şık ve yanaşılmaz kibir ve büyüklüğüyle donanmış. Neriman Hanım beni tanıttı. Ismarlama bir gülümsemeyle bir memnun olduğumdan sonra küçük Nazım'a döndü. Tren hareket ederken herkes vedalaştı. Hüsnü Paşa Handan'ın boynuna atıldı. Nihayet tren uzaklaştı, ben de döndüm. Sana acırım. Bu kibirli, küstah kadınla ne olacaksın bilmem. Eğer küçük Nazım'ı, pek hoşlandığım Neriman Hanım'ı görmek olmasa Londra'ya gelmeyeceğim. Server. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 25 Mayıs 1905. Sevgili güzel Neriman'ın kucağında sarışın pembe bir küçük şeyle benim uzayıp gidecek, yaşayacak bir parçamla karşı karşıya gelmek. Bu ne saadet. Şimdi bütün dünyada mavi gözlü, sarı saçlı küçük bir Nazım, bir de sevgili Neriman var. Artık ben rolümü buldum Server. Küçük Nazım'a dadılık, esirlik etmek, onu yıkamak, onunla oynamak. Benimle Neriman'ın ruhlarımız, kişiliklerimiz birleşerek ortaya çıkardığımız bu küçük ve yumuşak şeyin kollarımın arasına gömüldüğünü duymak. Ne kadar mutluyum Server. Handan Hanım'a kinimi bile unuttum. O suskun, kibar ve şefkatli bir kadın. Benim kadar o da Neriman'ı ve Nazım'ı seviyor. Hele Nazım'a beraber bakıyoruz. Neriman yolculuktan azıcık yorgun. Nazım, Handan Hanım'la benim elimde. Artık başka bir işimiz yok ve hiç olmayacak gibi. Akşamları Neriman biraz vanilya röptör şambrıyla koltukta otururken Handan iyi biçilmiş koyu renk elbisesiyle, üzerinde parlayan zengin başıyla, solgun yüzüyle, yumuşak ve güçlü elleriyle Nazım'a dadılık ediyor. Artık bütün konuşmamız, Nazım güldü, Nazım elini uzattı, Nazım ayağını kaldırdıdan ibaret. İtiraf ederim ki bu biraz budalaca bir şey. Yabancıların hoşlanacağı bir şey değil. Fakat mutluyuz. Sen bile gelsen, sana bir kraliçe büyüklüğüyle arkasını çeviren Handan Hanım'ın şefkatli ve fani bir kadının zaaf ve inceliğiyle küçük Nazım'a esir oluşunu görür görmez onu affedeceksin. Handan Hanım'ın çocuğu olmaması onda büyük bir eksiklik yaratıyor sanıyorum. Dün akşam Nazım'ı kucağında sallarken galiba süt zamanıydı. Neriman istedi, birdenbire göğsünün üstünde pek sıkı ve mutlu tuttuğu şeyi uzatırken gözlerinden bir esef uçtuğunu gördüm. Benim kendine baktığımı görünce önce sıkıldı, sonra birdenbire kalbindeki isteğin yükünü boşaltmak istiyormuş gibi. Refik Bey, insanın yalnız kendinin olacak şeyi ancak bir çocuk olabilir. Ne diyorum, insan değil, kadının demeli. Çünkü her erkeğin benim dediği ve yalnız onun olan bir anası, kız kardeşi, sevgilisi, bir kadını vardır. Kadının öyle değildir. Hiçbir kadının benim diyebileceği bir erkek yoktur. Yalnız çocuğu müstesna. Ve çocuğu özellikle bir kişilik almadan onundur. Sonra çocuğunun çocuğu hep çocuklar. Niçin böyle söylüyorsunuz Handan Hanım? Ben sanırım ki bir erkek bir kadından çok yalnız birinin olabilir. Sizin hiçbir şeyiniz olmasa kocanıza, hiç olmazsa tuvaletiniz, süsünüz rekabet eder. Bu tehlikeli bir konuşma Refik Bey, fakat siz bir kadın ruhunu, varlığını verdiği zaman nasıl en son sınırlarına kadar verdiğini ve bu sınır sevdiği adama dar gelirse kendi ruhunda yeni genişlikler, yeni ufuklar yaratmaya kadar vardığını bilemezsiniz. Çoğu zaman bu hayal güçleriyle oluyor, çünkü bütün ruhuyla kendilerini seven bir adam çıkınca mutlak o adamın bir yerini sakat edip koparırlar. Handan sesimdeki dürüst şeye karşı şaşan ve soruşturan bir durumla yüzüme baktı. Gözlerinden acıya benzer bir şey uçtu. Yüzümde zavallı Nazım'ın hayaliyle toplanan bulutlara bir zaman baktı. Sonra ben alaycı ve belki beni utandıracak bir karşılık beklerken o birdenbire gözlerine gelen bir kederle, benden af dileyen bir yalvarışla gözlerime baktı. Bu kadının gözleri lakırdı söylüyor Server. Adeta bakışlarındaki derin ve acılı şeyle titredim, ürperdim. Fakat yenilmek istemedim. O da bende direnen bu sert şeye başını eğen bir tatlılıkla gitti. Neriman, Nazım'ın yanında olduğu için konuşmalarımızı pek dinlememişti. Bununla beraber handan çıktıktan sonra... Bugün Hüsnü Paşa'dan çok tuhaf bir mektup aldı, çok sıkılıyor, dedi. Boynunda iple ölen Nazım'ın öcünü alabilecek olan bu Hüsnü Paşa'ya ilk defa olarak kalbimde minnet duydum. Ah, suçlu ve vefasız kadın! İşte bu akşam ona yumuşayan kalbim yine kinle doldu. 26 Mayıs. Bu sabah çocuğu ben banyoya sokarken Handan Hanım sokağa çıkmak için hazırlanmış geldi. Neriman nereye Handan derken ben de dün akşamki sessiz küçük olaydan sonra Handan'ın bana karşı ne durum takınacağını merak ediyordum. Hyde Park'a kadar gideceğim. Hüsnü Paşa Hyde Park'a yakın bir apartman istiyor. Hemen bugün görüp kararlaştıracağım. Bakalım bizim Medan'daki evden bu kış ne getirmek gerekir. Bonjour Refik Bey, bonjour baby. Aa, eline bak Neriman. Yüzünden tülünü kaldırarak banyonun yanına çöktü. Yüzü güleç ve pembe, gözleri Nazım'la meşgul, sanki aramızda bir şey geçmemiş. Sen nasıl yalnız gideceksin? Refik beraber gelsin. Adam sen de, ben dünyayı yalnız dolaşırım. Bunu söylerken hemen kalkıp ayaklarının ucuna basarak bir yükselişi var ki pek hoş. Fakat ben Nazım'ı havluya sarar sarmaz ceketimi geçirdim, hazırlandım. Sizin gelmenize gerçekten hacet yok Refik Bey. Eğer varlığım sizi sıkmazsa geleceğim Handan Hanım, çünkü biz kadınları kendi başlarına bırakır takımdan değiliz. Madem ki kurtuluş yok, peki öğle yemeğine belki gelemeyiz Neriman. Bütün bir sabah apartman için gezdik. Sonunda Hyde Park'ın karşısında ikinci katta 4 oda bir salonu olan bir daire beğendi. Küçük defterine bir şeyler yazdı, meşgul oldu, sonra birdenbire alnında bir çizgi sordu. Charing Cross Oteli buraya yakın mı? Bilemem, uzak olmalı. Mutlaka yakın olmalı. Ben birden gelen fena bir kuşkuyla sordum. Niçin? Çünkü Juliet mutlak o otele iner. Paşa'ya da yakın olsun. Ne tuhaf kadın. Ne durgun ve tabii sesle söylüyor. Bu kadar kıskanmamak bir erkek için kaygılanılacak bir şey. Handan karşılık vermedi. Ben hala araştırıcı. Pek merak ediyorum Handan Hanım. Gerçekten kıskanmıyor musun? Yoksa bu onur gösterisi mi? Eğer onur gösterisi ise size elbette kıskanıyorum diyemeyeceğim, değil mi? Geç kalıyoruz. Ben Liberty'ye uğrayacağım. Bir elbiselik alacağım. Paşa geliyor. Arkama giyecek bir şeyim yok. Evet. Mutlaka şaka ediyordu. Tanrı böyle bir aileden her kadını ve her erkeği korusun. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. 2 Haziran 1905. Dün Bolivar de Italians'tan geliyordum. Karşıma kim çıksa beğenirsin. Hüsnü Paşa ve yanındaki şemsiye kadar şapkasıyla Mademoiselle Juliet. Küçük, cevval, sarı, çapkın bir kadın. Hüsnü Paşa'nın bayramlık günlerindendi. Bana bir iltifat, bir iltifat. Sonunda beraber çay bile içtik. Ben biraz tuhaflaştım. Fakat iltifat eden Juliet'in sıcak gülümsemesiyle eriyor gibiydim. Hüsnü Paşa damdan düşer gibi sordu. Refik Cemal Bey'den mektup alıyor musunuz? Handan yazmıyor, acaba nasıl? Juliet atıldı. Monsieur, Madame Hüsnü Paşa'yı tanır mı? O şerefe ulaşmıştım. Ellerini çırptı. Öyleyse söyleyin, hangimiz daha güzeliz? Çünkü bu hayvan karısını pek beğenir. Ben pek tuhaf bir durumda kaldım. Pek düşünmedim de. O daha çok bir şark güzeli. Siz Parislisiniz. Onun için kıyaslamak elde değil. Mesela şişman, siyah saçlı, badem gözlü, ay yüzlü. Gülümsedim. Pek ayrıntılı olarak bilemem ama öyle de değil madam. Herhalde şık olmayacak, eminim ki değil. Ben artık Hüsnü Paşa'dan yardım istemek zorunda kaldım. Hüsnü Paşa'nın yüzü bozulmadı. Onun tuhaf, inatçı bir gülümsemesi var. Adeta bu bir tehlike belirtisi. Ona takındı. Şık değil mi madam? Bütün Fransız kadınlarının şıklığı bir araya gelse onun normal inceliği kadar değildir. Juliet kızdı fakat Hüsnü Paşa'nın huyunu pek iyi bildiğinden daha fazla ileri varamıyordu. Bununla beraber devam etti. O halde çirkinmiş, onu da inkar edemezsiniz ya. Benim için karım dünyanın en güzel kadınıdır madam. Benim burada artık işim kalmamış öyleyse paşa. İş fenaya varıyordu. Ben gerçekten durumu münasebetsiz buldum. Fakat Hüsnü Paşa telaş etmedi. Elleri cebinde, durgun. Bu gece Maxim'de yemek yiyeceğiz Juliet dedi. Sonra bana Türkçe. Ben perşembe günü Londra'ya gidiyorum. Sizin dostunuza gitmeye niyetiniz yok mu? Handan'ı çok göreceğim geldi. Handancığım. Bu tuhaf heriften ayrıldım. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Galiba resmi, çeşitli kadınlar arasında en çok sevdiği, yanında bulunmayan olacak. Fakat Juliet'e Handan'dan öyle söz edişini beğendim. Refik, Hüsnü Paşa Londra'ya geldikten sonra ben de geleceğim. Server. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 23 Temmuz 1905. Bilmem Londra'ya gelmekten neden birdenbire vazgeçerek İsviçre'ye gittin. Biz küçük, serin, yeşil bir köydeyiz. Senin son mektubunu aldıktan 2 gün sonra Hüsnü Paşa Londra'ya geldi. Bir akşam eve biraz geç gelmiştim. Bizim salondan neşeli sesler geliyordu. Kapıdan girince kendimi anlaşmış bir aile toplantısında buldum. Handan Londra'ya geldi geleli ilk defa olarak o akşam için dekolte giymişti. Karıma göre biraz fazla açık fakat zengin bir dekolte. Renkli saçları çıplak ensesi üstünde incili bir tarakta toplanmış, şakaklarına inen ipek dalgalı saçlarıyla, ışıkla yanan gözleri ve gülümseyen dudaklarıyla ne kadar zamandır koyu ve durgun bir gölgeye benzeyen kadın tamamen değişmişti. Benim Neriman eskisi gibi ana olduğu olalı her günkü düşük röplü şambırını giymişti. Hüsnü Paşa gezi elbisesini çıkarmış. Fakat onda da Handan'ın eşi vahşi bir sevinç var. Handan'la yan yana el ele oturuyorlar. Karşılarında Nerime'nin kucağındaki Nazım'a gülüyorlar. Handan'ın sesi bir genç kız sesi gibi billuri, rahat namelerle ötüyor. Hatırlar mısın Neriman, bizim aşçının kirli bir çocuğu vardı. Bu adam ben onu çok seviyorum diye dadılık eder dururdu. Şimdi Nazım'ı kucağına almaya nazlanıyor. Hüsnü Paşa gülüyor. Şimdi de Handan istersen daha pis bir çocuktu. Hatta bir maymunla hatırın için sokaklarda keserim. Fakat bu bebeği, bu ismini hazmedemediğim bebeği kucağıma almak elimde değil. Kahkahalar sürüp gidiyor. Bir faciaya dokunan bu şakaya bile Handan gülüyordu. Ben girince bile Hüsnü Paşa'nın neşesi kaçmadı. Yalnız birdenbire yanında duran kül rengi bir fişoyu kaptı, karısının omuzlarına sardı. Belki cidden akşam serin diye, belki de benim huzurumdan. Fakat ben Handan'ı bu kadar değilse de yine dekolte görmüştüm. Bu bir çocuktur Refik Bey. Ben yanında olmasam kimse ona bakamaz. Pek neşeli bir aile olduk. Belki Juliet'ini otelde bırakan bu adam tam anlamıyla Handan'a aşık görünüyor. Bir gün önce kocasının metresinden ilgisizce ve alayla söz eden kadın da yeni evlenmiş genç kız gibi. Kahvelerini zor içtiler. Hüsnü Paşa karısının mantosuna sardı. Saçlarını siyah bir tülle örttü. Çenesinin altından bağladı. Handan'ın küçük yüzünde büyük gözleri iki koyu yıldız gibi günahkar parıltılarla yanıyordu. ''Nereye gidiyorsunuz?'' dedim. ''Evimizi? Ha evet, bugün Betty'nin yeğeni Maud'u eve gönderdik. Bak başa Maud pek güzeldir, dikkat et Juliet'e telefon ederim. Keşke darılsa da Paris'e dönse ben de kurtulsam. Bonnevi Neriman, Bonnevi Refik.'' Kapı önünde Hüsnü Paşa dizleri üstünde Handan'ın çözülen iskarpinlerini bağladıktan sonra iki genç sevgili gibi şarkı mırıldanarak hızla gittiler. Ah zavallı, zavallı Nazım. Kadınlar kelebekler gibi sonsuzluğa kadar tutkuya, ateşe mesir olacaklar. Nazım'ın kalbi gibi ateşsiz fakat temiz ve ölmeyen nurları ilgisiz ellere ve aldatma nefesleriyle söndürecekler mi? Şimdi 2 aya yakındır ki hemen hemen beraber yaşıyoruz. Bazen Hüsnü Paşa'nın bu ilk hareketini yalanlayan o kadar fena muameleleri oluyor ki Maud bir haftadan çok durmadı. Ayrıntıya girişmek istemiyorum ama bütün yılda 365 gün ve 365 günde her gün 2 yemek ve 2 kahvaltı olduğuna göre Hüsnü Paşa bu kadar defa kavga ediyor. Hizmetçi, karısı, Neriman, ben hangimiz rastlarsak salıyor. Biz alıştık fakat hala Handan alışmamış. Bu uzayıp giden bir didiklenmeye, bir esirliğe karşılık ne yapıyor ki? Handan'ın gözleri Hüsnü Paşa'dan başka bir şey görmüyor, bilmem. Köyümüz pek yeşil, pek sulak ve serin. Kapımızın önünde kocaman bir ağaç altında bir küçük su var. Her gün ördekler yüzerken Eleni Nazım'ı çıkarıyor, o da ördeklerle çırpınıyor. Ben de bu güzel köy hayatına rağmen tuhaf bir rahatsızlık var. Bunu Handan'da da seziyorum. Ormanlarda çay içerken, gülerken gözlerinde, dudaklarında tuhaf bir durgunluk ve sıkıntıyla uzaklara dalıyor. Hüsnü Paşa'nın dün yine bütün okşayıcılığı üstündeydi. 1,5 ay önce bu deyişle yanan Handan'ın gözlerinde durumunda bir bıkkınlık, adeta buna katlanmak için acı bir didişme görünüyordu. İtiraf ederim ki ben bu kadını anlayamıyorum. Herhalde Hüsnü Paşa bunun farkında değil. Nazım'a Eleni bakmaya alıştı. Ben yine kitaplarımla meşgulüm. Handan Hanım'la Clifford'un denemelerini okuyoruz. İyilik, fenalık ve kozmik ışınlar okuyoruz. 2 hafta var, yemeklerden sonra Handan Hanım Hüsnü Paşa ile beraber uyumaya gitmiyor. Neriman Nazım'la çıkıyor, biz salonda yalnız kalıyoruz. 1 saatten çok okuyoruz, çalışıyoruz. Fikirlerimiz ne kadar mümkünse o kadar birbirlerine aykırı. Ben ne kadar deterministsem o da o kadar mistik. Geçen gün pek tuhaf, ben yine determinizmden söz ederken o güldü. Siz Refik Bey, kendinizi determinist sanıyorsunuz. Bu hayatı bütün yönlerinden görmemiş olmanızdan böyle. Bence hayatın eşiğinde olanlar deterministirler. Fakat eşiği atlatıp da basit görünen hücrenin yolu bulunmaz bir labirent olduğunu anlayınca insan mistik oluyor. Ben Handan'la uzun bilimsel konuşmalar yapamıyorum. Önce hiçbir vakit oturup yazmasan düşüncelerimi dürüst ve açıkça anlatamam. Sonra sırf bir fikri konuşmada Nazım'ı hatırlıyorum. Handan'ın bazen düşünceleri ve elleriyle bir fikrini karşısındakine adeta aşılarcasına bir verişi var ki, zavallı Nazım'ın gölgesini yeryüzüne gelmiş sanıyorum. Ve bu katilinin güzel gözlerinden konuşan sevgili arkadaş için ruhum parçalanıyor, gözlerim yaşla doluyor. Geçenlerde yağmurlu bir akşamda biz bu İngiliz ocaklarının ağır alevleri karşısında uyuklarken Handan birdenbire ta geçmişin derinliğinden gelen bir sesle Vaveyla'yı okumaya başladı. Bu önce Handan'ın Neriman'a mektuplarından birini hatırlattı. Sonra bu o kadar Nazım'dı ki Vaveyla'yı bir ilgi düşürerek pek çok sevmediğini söylemiş olan Handan'ın bu gece onu okuması özellikle eskiyle ilgili bir anı yaşatmak içindi. Neriman bile bunu hissetmiş gibiydi. Gözleri doldu. Hüsnü Paşa sahte esneyişiyle "Bu Vaveyla'da bir hikmet var. Neriman Hanım hiç sevmiyor." diyordu. Nasıl oluyor da bu kadar yıl sonra yeni temaslar ve anı yığınları arkasından o ölü sesi bütün özelliğiyle işitiliyordu? Refik Cemal'den Server'e, Londra, 5 Ağustos 1905. Birkaç gün için köyden indikti. Kadınlar kendilerine tuvalet yaptırmak istiyorlardı. Hüsnü Paşa'nın hırçınlıklarına rağmen onlardan ayrılınca Neriman'la karşı karşıya sıkılmaya başladık. Handan akşamlarımızı, günlerimizi dolduruyordu. Bazen gündüzleri bir provadan sonra filançaya geliyorlar. Fakat hiç o köyde her saatimizi duygu ve düşünce ziyafetiyle avutan kadın değil. Şimdi küçük başında dantellerden, ipekten başka bir şey yokmuş gibi. Köye gideceğimiz gün Hüsnü Paşa geceyi Londra'da geçireceğinden Handan bizimle yalnız dönecekti. Fakat tren hareket etmeye 1 dakika kaldığı halde Handan'dan eser yoktu. Neriman, tersiye gidecekti, geç kaldı, sen kal ben Eleni ile giderim dedi. Peki, fakat onu nerede bulayım, burada mı bekleyeyim? Hem oradan sen nasıl gidersin Neriman? Tuhaf, istasyonda araba dolu, Eleni ile giderim. Sen biraz dinlendikten sonra Handan'ın evine kadar git bak. Saat 7:30 trenine de gelmediğini görünce Hyde Park'a gittim. Kapıyı küçük hizmetçi açtı. Madam evde mi? Evet, monsieur. O da burada, siz salona giriniz. Hizmetçinin durumunda bir duraksama vardı, fakat bence salona girmekten başka çare yoktu. Daha koridordan Hüsnü Paşa'nın güçlü sesini işitiyordum. Kışkırtıcı, alaycı, sert tonlarla sesi titriyordu. Bu akşam burada mı kalacaksın? Pek tuhaf. Niçin acaba? Bilir misin, artık kıskançlığından bıktım Handan. Bir de seni bu dalar Efik Cemal böbürlenir ve ilgisiz görürken adam sanır. Hele bir kere şu yüzüne bak, saçların hala karmakarışık. Handan kesik, duraksar, ne söylüyor işitmiyordum. Bir erkek kadına tamamıyla bağlansın, bunu nerede gördün güzelim? Herhalde o erkek ben değilim hanımefendi. Gidiyorum, evet, hem Juliet'e değil. Neme lazım, kimin ne istersen, gittikten sonra kıskanmak öyle mi? Pek tuhaf, bütün dünya kadınlara olsa kıskanmam. Ya sesin titriyor, gözlerinden yaşlar akıyor, o niye? Kızgınlığımdan, bir paçavra gibi beni hor görüyorsun. Gitmek mi? Evet, köye gidiyorum. İstersen gel, istersen kal. Ben sana mutlak köye git demedim ya. Köye elbet ya. Felsefeler geç kaldı. Bana söylemeye ne hakkın var? Açıktan açığa Neriman'ın kocasına kur yapıyorsun. Ben mi? Bu fazla. Rica ederim git. Ben de yarın artık İstanbul'a babama gidiyorum. Bu teraneden bıktım. Allah selamet versin. Mersi, selametlemeye hacet yok. Yalnız giderim. Refik Cemal seni selametler. Sus, yeter, her şeyi kirletiyorsun. Yok hanımefendi, kirli bir şeye iltifat buyuramazsınız. Fakat sen Handan, haykırarak, kadın değil, kalbin bir kuyu. Ben her saniyemi sana bağlasam ve herkes, etrafındakiler bastığın yere başlarını koyup geberseler sana yetmez. Anladın mı kadın? Yetişmez. Sana aşk, sevgi, dostluk ne verilse altından sızan bir kuyu gibi kalbinden akar gider. Bencil ben değil, sen. Artık sevin, akşamın başıma sıçrattın, saatte geçiyor. Allah belanı versin kadın, gidiyorum. Çat kapanan bir kapı. Koridorda Hüsnü Paşa'nın söverek koşup gidişi. Sonradan derin bir kadın iniltisi. Tahkir ve terk edilen yalnız bir Handan. Sonra bana edilen imadan titriyorum. Önce haber vermeden çıkıp gitmek istiyorum. Fakat hizmetçiye ne söyleyecektim? Dışarı çıktım, hizmetçiye seslendim. Madama benim geldiğimi söyle, gidecek mi? 2 dakika sonra geldim. Biraz bekleyiniz, madama hazırlanıyor. Handan gelmeden bu kavgayı işitmemiş görünmeye karar verdim, fakat belki yüzümden belli olacak. Bir de bu fena ve yalancı imayla birdenbire tabiliğimi kaybettim. Handan gibi bir kadına bunu söylemek o kadar tuhaf bir şey ki. İçeriden Handan çekmeceleri çekiyor, iskarpinleri atıyor, odada hızlı hızlı yürüyerek hazırlanıyordu. 10 dakika sonra siyah tayyörü, durgun, solgun yüzü ve düzenli saçlarıyla Handan'ı görünce şaşırdım. Göz kapakları biraz şiş, bakışlarında bir çekingenlik vardı. Fakat kabil değil, insan birkaç dakika önce sesinde acılar, hıçkırıklarla parçalanan kadın demezdi. Sizi beklettim, adeta siz gelmeseniz gitmekten vazgeçecektim. Saat kaç? 9 trene yetişiriz sanırım. Bu akşam pek karanlık ve ağır görünen bakışlarıyla bir zaman gözlerimde beni aradı, beynimde dolaştı. Yoksulluk ve terk edilmişliğini duyup duymamış olduğumu anlamak için o kadar şiddetli bir teftiş ve tahlildi ki, adeta dimağımda bir zaman önce işittiğim kelimelerin izini örtmek için gözlerimi kapadım. Sonra bu teftişten kendi bile yorulmuş gibi vazgeçti. Kapıdan çıkarken ilk defa olarak Handan'ın pek yüksekte duran başının azıcık eğilmiş olduğunu gördüm. Bir otomobile atladık. Piccadilly'de kaynaşan hayatı yıkayan elektrik ışığından yüzünü örtmek istiyormuş gibi hep başı düşük durumdaydı. İstasyonda inerken yine Handan düşük durumdaydı. Eski kendi başına buyruk görünen hür ve becerikli durumunu kaybetmişti. Trende hemen hiç konuşmadı. Ben de uzun uzun daldım. Bu kavgalar acaba alışılmış şeyler miydi? Handan'ın babama giderim tehdidi doğru bir şey miydi? Yoksa kuru bir kadın tehdidi mi? Bu birbirine düşman durumuyla hakkırışan iki vücut 24 saat sonra barışacaklar mı, yoksa hayatları değişecek mi? Handan'ın yüzünden bir şey anlamak elde değildi. Hep düşük ve zavallı yüzünün ince çizgileri karışmış, ağırlaşmıştı. İstasyonda bir açık araba bulduk, bindik. Arabaya binerken adeta çevresini görmüyor gibiydi. İngiltere'nin bu yeşil, ince ormanları. Büyük, sonsuz, koyu gölgeler kuzeyin bu hüzünlü ve hareketsiz ışığında sıralanıyordu. Ormanın karanlık derinliklerinde gözlerimizi okşayan yumuşak ve değişik ince bir yeşillik ahengi içinde araba sonsuzluğa gidiyordu. Bu hareketsiz ve sönük rüya ışığında Handan'ın yüzünde ölmeyen bir kayıp, ölmeyen bir acı ve elem gölgesi dalgalanıyordu. Büyük gözleri bu sonsuz yeşillerden aldığı renklerle ruhundaki acının şiddetini yumuşatmış, ağır ve hüzünlü bir keder koymuştu. Bu, kendisi ölmüş büyük ve talihsiz bir ruhun yeryüzünde renk, ışık ve ahenk şeklinde ebediyen dolaşan bir acısına ne kadar benziyordu. İlk defa olarak ruhumda bir şey handan açıldı. Bu anlaşılmaz yalnız küçük kadının hayatına kendi bencil isteklerini koyanlara kızdım. Zavallı Nazım bile bu kadından ne istemişti? Onu kuru bir sosyalist, bir amaç, bir nazariye için çalışacak dima, bir makine görmek istemişti. Halbuki bu küçük, yaşam dolu kadında sevmek ve sevilmek için insancıl, zayıf, fakat büyük ruh temasları için bir hak vardı. Sonra Hüsnü Paşa belki onun sinir sistemine, kalbine girmeden hükmetmek istemiş, onun belki pek değerli bir şeyini, kalbini yine sevmek, yaşamak, dolmak için çırpınan kalbini görmeden geçmişti. O zavallı yaşamak isteyen kalp, nafile işleyen bir makine gibi çırpına çırpına, işleye işleye yıpranacak, yorulup belki de kırılacaktı. Nazım ona sonsuz bir pişmanlık yükü, Hüsnü Paşa da bilemem niçin bir azap kabusu bırakmıştı. Bunları düşünürken kollarım bu yalnız ve küçük başta bu akşam solan yaşama umudunu inleyen kederi örtmek, avutmak istedi. Nazım ağlarken onu nasıl göğsümün üstüne bastırmak için kollarıma hızla atılırsa, bu akşam da yanımda boynu eğilen Handan'ın üzüntülerini, zayıflıklarını örtmek istiyordu. Fakat bilirsin ya, ben dilsizim. Adeta bir kelime bulup söyleyemiyordum bile. Bir de bu sonsuz, sessiz orman, bu yumuşak, loş ışık, bu rutubetli kurşuni gök, hepsi onun bu akşamki üzüntüsüne katılan birer ahenk, birer sahneydiler. Bir kelime söylemek, bu büyüyle, şiirle önüme yayılan koskoca üzgünlük levhasını bozacak sanıyordum. Bununla beraber elimde olmadan onun mantosu üstünde sarkan elini tuttum, hafifçe sıktım. "Benim zavallı sevgili kardeşim Handan," derim. Bu kelimelerin, bu deyişin, içtenlik ve saygısına eli, o kadar kendine güvenir görünen küçük sağlam eli karşı koymadı. Yuvasının dışında kalan bir kumru gibi avcuma girdi. 10 dakika kadar öylece gittik. Sonra elini çekerken bana büyük gözleri bir çocuğunki kadar minnetle ve temiz, güzel ve saf bir bakışla baktılar. Bütün o geceyi kurşuni, yeşil, hüzünlü ufukların gölgeleriyle dolmuş olarak geçirdim. Handan, bilmem neden, eve girerken oldukça neşeliydi. Salonda bizi bekleye bekleye uyuklayan Neriman'ı iki yanaklarından öptükten sonra odasına çıktı. Neriman'a Handan'ı evde bulduğumu söyledim fakat kavgadan söz etmedim. Belki Handan söyleyecekti. Hem söylemese bile o kavgada benim işittiğimi Neriman'ın bile bildiğini istemediğim kelimeler vardı. O akşam herhalde eğer Handan söylemezse benim tarafımdan bir sır olarak kalacaktı. Sabahleyin Handan kahvaltıya biraz süzük fakat oldukça dinlenmiş bir yüzle geldi. Beni aynı kardeş bakışlarıyla selamladı. Kalbimde yine araştırıcı sıkıntı. Acaba akşamki kavganın sonucu ne olacaktı? Fakat bu merakımı ortadan kaldıran yine Hüsnü Paşa oldu. Biz kahvaltıdayken kapıda bir araba durdu. Sonra Hüsnü Paşa çılgın gibi ve perişan koştu geldi. Belli olacak kadar yanakları sararan Handan'ın önce ellerini sonra saçlarını öptü. Kendi yanaklarını Handan'ın dudaklarına götürerek biraz bekledi. Bu an benim pek merakımı çekti. Handan Hüsnü Paşa'yı çok bekletmedi. Bu sabah ne kadar elverişli ve yumuşak olduklarına dikkat ettiğim dudaklarıyla Hüsnü Paşa'nın yanağına af öpücüğünü kondurdu ve bu öpüşle gözlerindeki karanlıklar ve gölgeler uçtu. Fakat üzüntü ve acısı, saplantılı ve derin hala gözlerinin ışıklarında kaldı. Bilmem sana böyle yabancı bir kadının hayatını böyle yazmak doğru mu Server? Fakat kaç zamandır bu kadar cesaret ve vefa ile bu hain ve boş kocasına hala sevgi besleyen, hala sırıtan, kabalıklarını örtmek isteyen kadınla pek doluyum. Kim derdi zavallı Nazım'ın intiharına sebep olan bu kadını bugün benim kalbim affedecek? Bir gün kalbim ona bir ana gibi açacak. İşte sana dedikodulu bir mektup. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 6 Ekim 1905. Artık köy fazla serin olmuştu. Londra'ya indik, yerleştik. Nazım koca bir oğlan oluyor. Sana aile fotoğrafımızı gönderiyoruz. 10 gündür herkes yerleşmekle uğraşıyor. Handan Hanım, Medan'daki evinden bazı kışlık eşyalar getirmekle meşguldü. Şimdi o da yerleşti. Sevimli, rahat bir salonu var. Akşamları çoğu zaman yemekten sonra tramvaya binip Neriman'la gidiyoruz. Karısıyla sevgi dolu bir yaz geçirmiş olan Üstü Paşa'yı evde pek ender görüyoruz. Dalgın ve suratsız, bize hemen hiç gelmiyor. Evlerinde rastladığımız zaman bize selam vermeyi bile unutuyor. Handan da çok sokağa çıkmıyor. En çok müzikle uğraşıyor. Ağır ve acılı bakışlarında vakarlı bir durgunluk var. Akşamları bize biraz müzik ziyafeti çekiyor. Neriman şarkı söylüyor, bazen Neriman piyano çalıyor, o keman çalıyor. Ben müzikten, özellikle alafranga müzikten hiç anlamam. Kulağıma hoş gelenleri bile hangi bestecinin hangi parçası olduğunu bellemek için hiç olmazsa 80 kere dinlemek gerekir. Neriman'ın anlattığına göre Handan hep zavallı Nazım'ın sevdiği parçaları çalıyormuş. Evet, akşamları gözleri hep geçmişin şiir ve hayaliyle belli belirsiz ve uzak. Hüsnü Paşa bu müzikten uyuyacak kadar sıkılıyor. Canım, bir vals, bir şarkı ne çalarsanız çalınız fakat bu gümbürtüyü kesiniz diyor. O zaman Handan uçarken kanadı kopmuş bir kartal gibi müziğin en yüksek, en etkili ve çılgın bir anında birdenbire kemanın yayını elinden bırakıyor, müzik bitiyor. Hüsnü Paşa da çanı çalıyor. Alice, bize çayımızı getir. Hüsnü Paşa'nın benim isteyemeyerek işittiğim dokundurmaları kendisine içten mi söylenmişti diye inceliyorum. Hayır, değil. Handan'ı belki başkalarından kıskanır fakat benden kıskanmıyor. Bu sırf kendi hayatına karşı konmasın diye Handan'ın temiz yüzüne fırlattığı bir çamur. Fakat Handan kocasının sıklaşan kayboluşlarına hiç de aldırış etmiyor. Onun işittiğim, gördüğüm, yücelik ve ilgisizliğinden pek uzak bir tatlılıkla Hüsnü Paşa'nın hiçbir şeyini görmüyor gibi. Geçen akşam gümüş bisküvi tabağı iyi uğulmamış diye çay ortasında kızdı, haykırdı. Dilinden düşürmedi, zaten sen kadın değilsin ki, evine bakmasını bilmezsin ki, eşya kıymetini anlamazsın ki. Bu kelimeler orta oyunda Karadenizli rolüne çıkan adamın ve kardeşimleri kadar sürüp gidiyor. Ben ve Neriman soğuk ter döküyoruz. Fakat Handan kendi halinde ve sessiz gözlerinde sonsuz bir sabırla bekliyordu. Nihayet Hüsnü Paşa yorulup sustuğu vakit şefkatli sesiyle ''Semaverden size taze bir çay daha yapayım mı?'' dedi. Fakat o sert ve soğuk ''Sizin olsun çayınız, ben yatıyorum.'' diye humurdanarak kapıyı yüzümüze kapadı gitti. O akşam Handan'ın yüzüne bakamadım. Fakat o bir şey olmamış gibi sabır ve durgunluğunu elden bırakmıyordu. Giderken her vakit güçlü bir erkek gibi el sıkan elinin titrek ve cansız olduğunu hissettim. Neriman'ı sorguya çektim. Handan bu yakınlarda hayatından Neriman'a bile söz etmiyormuş. Kapalı, sessiz hayatının yüklerini yalnız taşımaya karar vermiş görünüyor. Neriman bu halden üzülüyor fakat o da Handan'ı hiç sorguya çekmiyor. O istediği vakit söyler Refik. Sanırsam her şeyi sana söylerim diye eskisi gibi hayatının her köşesini bana açmıyor. Belki de canından bıkmış, bir şeyden söz etmek istemiyor. Hüsnü Paşa kelimenin tam anlamıyla azdı. Bilmem ne olacak. Ne kadar meşgul etti bu mesele seni? Evet, zavallı yeğenine acıyorum Neriman. Refik, keşke sen Handan'ın kocası olsaydın, birbirinize daha uyardınız. Bir daha böyle bir şey söyleme Neriman. Hayatıma senden başka arkadaş tasarlayamam ve istemem. Handan bence yalnız bir kardeş, hem de pek içten bir kardeş. Biliyorum ama bak, Ben senin ne fikirlerini ne de hislerini doldurabiliyorum. O senin ruhunda hiç boş bırakmayacaktı. Budala olma Neriman'cığım, düşünce ve duygularımın bir kısmını tatmin etmek için mutlaka karım olması gerekmez. Bir kadın sıfatıyla de o olur. Zaten Handan'la sen birbirinizi tamamlıyorsunuz. O fikirlerimin kardeşi, eşi, sen sevgilim, hayatıma, kalbime hakim kadın. Her şeyim, arkadaşım ve sevgilim. Neriman gözlerinde minnetli yaşlarla boynuma atıldı. Acaba Handan'ı kıskanıyor muydu? Yeğeninden şüphe etmesi elde değildir. Bana da sonsuz bir güveni vardır. Fakat ihtimal ki bizim Handan'la her gün artan dostluğumuzun ne olduğunu bilmek istiyordu. Bu yabancı memlekette yalnız ve bedbaht olan vakur genç kadını himaye etmek bence milli ve insani bir görev oldu artık. Hem bu kurmadan başka içten ve sıcak bir dostluk Server. Senin niçin sesin hiç çıkmıyor? Ben durmadan sana bu mektupları yazıyorum. Bir taşa lakırdı söylüyormuşum gibi geldi. Senin hiç sesin çıkmıyor. Hem artık Paris'e döndün. Ne olur birkaç gün gelsene. Handan evine gideli biricik yatak odamız boş. Server, hadi gayret. Manşı atlar gelirsin. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 10 Ekim 1905. Ben yazacaktım ve gelecektim. Hiçbirini yapamadım. Şimdi gerçekten çalışıyor, kütüphane kütüphane geziyorum. Babam bu yakınlarda pek cömert davranmıyor. Ben de tutuma uymak zorundayım. Önce sizin için aldığım bazı havadisleri yazacağım, sonra mektuplarındaki tehlike belirtilerinden söz edeceğim. Dün buraya Osmanlı elçilik katiplerinden biri geldi, konuştuk. Sizden havadis istedim. Pek kimseyle konuşmuyor musunuz? Fakat Handan dikkatini çekiyormuş. Seninle dostluğu da bazı küçük kuşkular uyandırıyormuş. Sen hemen her gün Handan'a gidiyormuşsun. Siz gezerken yanınızda daima Handan bulunuyormuş. Hüsnü Paşa kıskanıyormuş. Ondan dolayı şimdi karısını kapıyormuş. Ben elbette bunlara güldüm. Senin ne kadar temiz olduğunu bilmez miyim? Bir ikinci havadiste Hüsnü Paşa'nın yeni aşkı, vaktiyle Handan'ın femme de chambre olan bir maut varmış. İşte o. İki kumru gibi her akşam Hyde Park'ta geziyorlarmış. Mao'da yok yok, şıklaşmış, otomobillerde geziyorlarmış. Fakat en tuhafı galiba Mao Hüsnü Paşa'nın metresi değil. Galiba Türklerin iki kadınla evlenebileceğini bildiğinden kendini nikah ettirmek istiyormuş. Mao şen bir kızmış. Bu dediğim katip femme de chambre'lık hayatından beri onu tanıyor. Mao da bir gün bir moda mağazasına rast gelmiş. Bu yeni göz kamaştırıcı durumun nedenini sormuş. Genç kız, milyoner bir Türk'le evleneceğim, çeşitli karıları var ama ben baş kadın olacağım demiş. Bunları bana gülerek anlattı. Güzel değil mi diye sordum. Fena değilmiş. Sen daha iyisini bileceksin. Ama Makmazel Maud ne biçim kız? Galiba o da sarışın. Hüsnü Paşa'nın Handan'ı hep sarışınlarla aldatması bir kural oldu. Bir de Handan'la gerçekten suçsuz olan bu dostluğunuza dikkat et Refik. Ben olsam pek böyle şeylerden korkmam. Fakat benim vefalı, nefsini tutabilen Refik'im... Sen tutulursan bir felaket olur kardeşim, çünkü senin anlatışına göre iyi kötü Handan Hüsnü Paşa'dan ayrılacağı benzemiyor. Ayrılsa da herhalde sevgili yeğeninin kocasını sevmeyecek kadar hayatında acı tecrübeler görmüş olacaktır. Fakat eğer severse bu korkunç bir şey olacak. Bu gözyaşları, acı kasırgaları, felaketler ve ölümlerle sonuçlanacaktır. Şimdiden tüylerim ürperiyor. Dikkat, dikkat Refik. Henüz tehlike alametinin bütün ocağını, sevgili ocağını yok edebilecek korkunç bir yangın işareti olduğunu anla da buna karşı bütün soğukkanlılığını hazırlan. Server. Not. Seni kurtarmak için Handan eğer mutlak bir adam sevecekse, o ben olmak için Londra'ya gelmek artık bir görev oldu sanırım. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 30 Ekim 1905. Artık hayatımızda en önemli şey Hüsnü Paşa Handan düşünce ayrılığı oldu. Hatta sevgili Nazım'ın diş çıkarması bile bu düşünce ayrılığı karşısında önemini kaybetti. Dün sabah Neriman Handan'a gitmişti. Yemeğe eve geldim, bulamadım. Yemeği yalnız yedim. Senin mektubun beni uyandırdı. Mümkün olduğu kadar Handan'ın evine az gideceğim. Fakat bu dediğin gibi bir tehlike görmekten çok, onun onurunu korumak için. Akşama doğru Neriman geldi. Gözleri kırmızıydı, üzüntülüydü. Sordum. Ah ne fena manzara dedi Refik. Bu sabah korkunç bir kavganın üstüne gittim. Hüsnü Paşa tepiniyor, çıldırıyor, bağırıyordu. Üçüncü kattakiler mutlak duymuşlardır. Belki sokaktan bile çığlıklar duyuluyordu. Handan da kendini tamamen kaybetmişti. Sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Bilmem ne kadar sürdü. En sonunda Hüsnü Paşa Handan'ı dövdü sanarak titredim. Çünkü odada bir şeyler atılıyor, kıyamet kopuyordu. Hüsnü Paşa bir daha gelmeyeceğim, lanet olsun İltifatıyla odadan çıktıktan sonra bana rastladı ve benimle de hemen dertleşti. Handan'ın hırçınlığı artık bana kendimi astıracak. Bu ne çekilmez şey efendim, dırdırdır. Bu kadar acıya karşılık bari evde biraz rahat olsa. Dün akşam yine bir şampanya bardağı kırılmış. Handan'ın haberi yok. Bu sabah elime verdiği fanilanın bir düğmesi eksik. Sanki bu eve ben masraf etmiyorum. Ben bu evin efendisi değilim. Söyle Allah aşkına. Bir kadın önce kocasının üstünü başını düzeltir, sonra kıskançlık kavgası eder. Kuzum Paşa, ben bu kıskançlık kavgasını anlamıyorum. Bu neden oluyor? Sabahleyin yataktan kalkınca kıskançlık kavgası nereden çıkıyor? Keşke kıskançlık kavgası olsa, bu sabahki değildi. Ne bileyim ben. Burada ağzından büyük bir küfür çıktı. Ne kavgası eder, niçin eder utanmaz karı. Sonra hep aynı yüksek sesle kapı vuruldu, gitti. Handan'ın yüzü sapsarı, gözlerini çekip kırmızı, her şeyi gözüne almış, acıyla çıldırmış bir halde buldum. Bir şey söylemedi, ben onu coşturmayayım diye boynuna bile sarılamadım. Kalktı, sessizce giyindi, yemek yedik. Bu acılı sessizlikten korkuyordum biraz Sefik. Çay vakti Hüsnü Paşa çıka geldi. Aynı korkunç surat, kızgınlık. Kapının önünde hizmetçiye bağırdı. Yemek odasına büfeye fincan bırakılmış ve unutulmuş diye fırlattı. Fincanı kahvesiyle halının üstünde kırdı. Handan hep başı ellerinde oturuyor. Ben kalktım geldim. Hep buna o miskin suratsız Maud'un sebep olduğunu gördükçe şaşırıyorum. Handan biliyor mu? Aman duymasın, yerlerde sürünen zavallı onuru buna dayanamaz sanırım. Bir de bunun üstüne tüy dikmek için yemekten sonra Betty çıktı. 3 gün sonra gideceğini söyledi. Neriman sebebini sordu. Matmazel Maud artık teyzesini çalıştırmayacak kadar zengin olmuş, çalışmayacakmış. Betty'nin bunları söylerken bize o kadar yüksekten bir bakışı vardı ki Neriman dayanamadı. Bu hazineyi Maud nerede buldu Betty dedi. Pek uzakta değil madem, artık yeğenim sizin gibi, madem Handan gibi bir madem olacak. Benim gibi belki, fakat madem Handan'a Maud benzemekten pek uzaktır Betty. Göreceğiz madem. Şimdi 3 gün uğraştıktan sonra bir aşçı bulduk Neriman. Güzel yeğenlisini katiyen almam diyor. Dün Handan Hanım'a biraz uğradım, çok içiyordu. Üzüntülü, dalgın ve ağırbaşlı. Neşelendirmek için uğraştım, sokağa çıkarmak istedim. Sonunda benimle Hyde Park'a kadar geldi. Bir ağacın altında 2 kişilik bir kanepeye oturduk. Beybiler, dadılar, askerler, Hyde Park hayat dolu. Fakat ben elçilik katibinin Hüsnü Paşa ile Matmazel Mao'da burada rastladığını hatırladım, korkmaya başladım. Ya yine bu taraftan geçerler de Handan görürse? Handan'ın o kadar derin, tatlı ve her şeyi anlayıp bağışlayan bir gülümsemesi vardı ki, bütün yüzünün üzüntüsü ve karanlığı üstünde, yoğun karanlıklarda parıldayan uzak nur gibiydi. 10 dakika geçmeden bilmem nereden çıktı Hüsnü Paşa şaşkın bir yüzle, ''Vay Handan, sen burada mısın?'' diyordu. ''Ben Mağdu görürüm diye çevreme bakındım fakat göremedim.'' ''Evet, Refik Bey'le hava almaya çıktık.'' Neriman yok mu? Yok. Burada fena bir gülümseme, güçlü dişlerini gösterdi. Handan bir şey görmemiş gibi göründü. O, eğer evde çay içeceksen ben de gelirim dedi. Peki paşa, fakat istersen şurada açık masalar var, burada içerim. Olmaz.